Ayrım 19, sayfa 300. 3. bölüm. 1. İmha Birliği kasabadan sürüldükten 2 hafta kadar sonra bir akşamüstü 5. ablam Şanguan Pandi eskimiş bir askeri üniformaya sarılmış olan bir bebeği annenin kucağına bırakıverdi. Ana dedi, sana veriyorum. Şanguan Pandi'nin tüm vücudu terden sırılsıklandı. İncecik giysileri üzerine yapışıyordu. Kalkıp iri memeleri gözlerimi baştan çıkarmıştı. Saçlarından içki tortusunun sıcak kokusu yayılıyordu. Hünnaba benzeyen meme uçları bluzunun altında titreşti. Birden atılıp o meme uçlarını ısırmak, o memeleri avuçlamak istedim ama bunu yapmaya cesaretim yoktu. Şanguan Pandi huysuz ve sinirli bir tipti. Daha harekete geçmeden tokatı patlatırdı. Büyük ablam gibi iyi ve nazik değildi. Tokat yemek pahasına da olsa buna değerdi. Ben de seni ellemek istiyorum. Bir armut ağacının altına saklandım, alt dudağımı ısırırken kararımı verdim. Dur orada diye bağırdı annem, çabuk yanıma gel. Şanguan Pandi gözlerini koca koca açıp anneme baktı, öfkeyle. Ana, hepimiz senin kızın değil miyiz? Onlarınkilerini büyütsen benimkini de büyütebilirsin diye bağırdı. Size ne borcum var benim diye çıkıştı annem öfkeyle. Doğru doğurmaz hemen bana getiriyorsunuz. Sizin yaptığınızı köpekler bile yapmaz. Ana dedi Şanguan Pandi. Talih yüzümüze güldüğü zaman sen de en az bizim kadar bundan yararlanmıştın. Şimdi şansımız tersine döndü diye bizim çocuğumuzu yanında bile istemiyorsun. Böyle mi olduk şimdi? Ana, kaseyi doğru taşı ki içindeki su taşmasın. Büyük ablamın karanlığın içinden yükselen kahkahası beni iliklerime kadar üşüttü. Alaycı bir tonla, 5. kız kardeşim O Yang denilen adama söyle, bir gün onu öldüreceğim dedi. Abla dedi Şanguan Pandi. Yerinde olsam bu kadar çabuk sevinmezdim. O vatan haini kocan Şah Yüeling'in yaptıklarını ölüm bile temizleyemez. Bence kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırsan iyi edersin. Öyle ortalıkta deli gibi gezme. Aksi halde seni hiç kimse kurtaramaz. Kavga etmeyin diye bağırdı annem yavaş yavaş yere oturmadan önce. Akşamın büyük kızıl ayı çatıya tırmanıp Şanguan ailesinin kadınların üzerinde vurmaya başladı. Yüzleri sanki kanla sıvanmış gibi kızardı. Annem üzgünce başını eğip şu hayattaki tek günahım sizin gibi nankörleri büyütmek oldu. Defolun gidin gözümün önünden. Mümkün olduğunca uzaklara gidin. Bir daha sizin yüzünüzü bile görmek istemiyorum diye iç geçirdi. Lady masmavi hüzünlü bir hayalet gibi batı kanadındaki odaya girdi. Sanki karşısında Şah Yüeling varmış gibi kendi kendine konuşmaya başladı. Ling de elinde bir dizi bıraktığın kurbağayla birlikte bir rüyada yaşıyormuşçasına avlunun güneyindeki duvardan atlayıp içeriye girdi. Şuna bak, baksana diye söylendi annem. Kimi deli kimi aptal. Böyle bir yaşama daha ne kadar katlanılır? Annem 5. ablamın bebeğini yere bıraktı. İki eliyle yerden destek alarak zar zor ayağa kalktı. Ardına dönüp eve doğru yürümeye başladı. Yere bırakılan bebeğin ağlamasına rağmen ardına bile bakmadı. Kapının önünde dikilip olan biteni izleyen Sima Lang'in kıçına bir tekme atıp Şah Zahua'nın başına bir şaplak attı. Sizin sırtındaki kamburlar sizi neden geberip gitmediniz sanki? Defolun gidin başımdan diye sövdü. Sövdükten sonra hızla içeriye girip kapıyı ardından çarptı. Evin içindeki eşyaların havaya fırlatıp sağa sola çarparken çıkardığı kırılma seslerini duydum. En son duyduğumuz ses bir un çuvalının yere düşerken çıkardığı tok ses oldu. Öfkesi geçen Şanguan Lu kendini Kang'ın üzerine atmış olmalıydı. Onu Kang'ın üzerinde yatarken göremiyordum ama Kang'ın üzerinde yatarkenki hali gözlerimin önünde beliriverdi. Kollarını iki yana açmıştı. Şişmiş, kemikli, derisi çatlamış ellerin avuç içleri yukarıya dönüktü. Sol eli Shanghai Lingden'in büyük bir ihtimalle dilsiz olacak ikizlerin arasına uzanmıştı. Sağ eli Shanghai Zavadi'nin uçarı ve güzel iki kızının arasındaydı. Ay ışığı annemin solgun dudaklarına vuruyordu. Memeleri yorgunluktan bitkin düşmüş bir halde göğüs kafesine çökmüştü. Annemin vücuduyla Sima ailesinin kızlarının arasında kalan yer bir zamanlar bana aitti ama şimdi annemin boylu boyunca uzattığı vücudun altında kaybolup gitmişti. Avluda o iki tarafında duran ezilmiş otlardan daha da alçakta olan patikanın üzerine bırakılmış, Şanguan Pandi'nin eskimiş ve yırtık pırtık gri bir askeri üniformaya sardığı bebek gittikçe daha yüksek sesle ağlamasına rağmen kimsenin gelip de onunla ilgilendiği yoktu. Onu doğurmuş olan anası Şanguan Pandi hızla yanından geçip bir hışım Şanguan Lu'nun penceresinin önüne gitti. Diklenerek şöyle dedi. Ona çok çok iyi bakmalısın. Lu Liren ve ben bir gün canımız pahasına da olsa geri döneceğiz. Tanguanlu, Kang'ın üzerindeki hasıra vurarak, ona iyi bakmak mı? Senin o özel piçini nehre atıp kaplumbağalara yem yapacağım. Ya da kuyuya kurbağalara atarım. Olmadı helaya atar, sineklere yem ederim diye kükredi. Peki öyle olsun, istediğini yap dedi Pandi. Ama unutma ki onu ben doğurdum. Sen de beni doğurmuştun. Kızım da senin kendi kanın ve kendi canındandır. Pandi sözünü bitirince tüm vücudu tir tir titredi. Eğilip patikanın üzerindeki çocuğuna baktıktan sonra sendeleyerek avlu kapısına doğru koşturdu. Batı kanadındaki odanın önünden geçerken ayağa takılıp yere düştü. Sızlanarak ayağa kalktı. İki eliyle yaralanmış memelerini ovuşturarak odaya doğru ''Seni sürtük, bekle de gör.'' diye küfretti. Laidi odanın içinden kıkırdadı. Pandi hırsla bir tükürük savurdu, ardından başını yukarı kaldırıp oradan uzaklaştı. Ertesi günün sabahı annemin beyaz süt keçisini Şanguan Pandi'nin bir sepet içine konmuş kızını emzirmesi için eğitmekle meşgul olduğunu gördük. 1946 yılının bahar sabahları Şanguan ailesinin hayatındaki pek çok renkli sahneye tanık oldu. Güneş henüz dağların ardından başını çıkarmamıştı. Avluda ince ve şeffaf bir sis tabakası süzülüyordu. Bu sırada köy hala ağır bir uykudaydı. Kırlangıçlar yuvaların içinde rüyada sayıklıyor, cırcır böcekleri sobaların arkasındaki ısınmış zeminde parçalarını icra ediyor, inekler yalanın yanından geviş getiriyordu. Annem Kang'ın üzerinde oturmuş acıyla inleyerek acıyan parmaklarını ovuşturuyordu. El yordamıyla ceketini alıp zar zor omuzlarına attı. Eklemlerini güçlükle açarak elbisesinin düğmelerini ilikledi. Ardından şöyle bir esnedi, yüzünü ovuşturdu. Gözlerini açıp ayaklarını Kang'dan aşağı indirdi. Ayaklarıyla terliklerini aradı. Terliklerini ayağına geçirince Kang'dan indi. Önce biraz sendeledi, yere eğilip terliklerinin arkasını topuğuna geçirdi. Bir tobreye oturup Kang'ın üzerindeki bir küme çocuğun iyi olup olmadıklarını görmek için bir süre onları izledi. Sonra avludaki su fıçısından biraz su almak için elinde bir leğenle dışarıya çıktı. Foş, bir kepçe su, foş foş iki kepçe su. Sabahları her seferinde 4 ya da 5 kepçe su alırdı. Sonra leğeni alıp ağıldaki keçilere su vermeye gitti. 5 süt keçisinin 3'ü siyah, 2'si beyazdı. Hepsinin uzun ve dar suratları vardı. Boynuzları orak şeklindeydi. Çenelerinden uzun sakalları sarkıyordu. 5 baş bir araya gelip meleyerek leğenden su içtiler. Annem eline bir süpürge alıp keçi boklarının ağının dışına süpürdü. Ardından avluya doğru süpürmeye devam etti. Sonra Tong'dan aldığı temiz toprağı ağla serpti. Keçilerin tüylerini taradı. Gidip tekrar su taşıdı. Beyaz bir havluyla keçilerin memelerini güzelce sildi. Keçiler keyifle melediler. Bu sırada güneş doğdu. Güneşin kırmızı mor ışınları avludaki hafif sisi dağıttı. Annem eve geri döndükten sonra eline bir wok alıp güzelce sildi. Ardından içine yarısına kadar su doldurup ''Niyandi, Niyandi, kalkma vakti'' diye seslendi. Sonra wokun içine biraz pirinç ve maş fasulyesi koydu. Ardından biraz da soya fasulyesi ekleyip wokun kapağını kapattı. Eğilip ocağın altına biraz çıra koydu. Haşır huşur, haşır huşur. Çat diye bir kibrit çaktı. Sülfür kokusu yayıldı etrafa. Kaynanası Şanguanlu bir zaman yığınının içinden gözlerini anneme doğru devirdi. Seni moruk, öldün mü kaldın mı, yaşayıp ne edeceksin diye içini çekti annem. Fasulyeler fokur fokur kaynamaya başladı. Etrafa hoş bir koku yayıldı. Wok'un içinden bir fasulyenin pat diye patlayarak ikiye yarıldığı duyuldu. Niyandi kalktın mı? Sima Liang mahmur gözlerle batı kanadındaki odadan çıkıp avludaki tuvalete doğru koşturdu. Bacadan yeşil dumanlar tutuyordu. Niyandi avluya çıkmıştı. Elinde kovalarla tangır tungur nehri su almaya gitti. Me diye meledi bir keçi. Va diye ağladı Lu Shengli. Sima Feng ve Sima Huang inlemeye başladılar. Kuş perisinin iki çocuğu o yaya diye humurdandı. Kuş perisi tembel tembel avluya çıktı. Laidi pencerenin kenarında saçlarını tarıyordu. Hutong'daki atlar kişnedi. Bunlar Simaku'nun süvari bölüğündeki atlardı. Nehre su içmeye götürülüyorlardı. Bir grup katır geri dönüyordu. Bunlar da bölüğün nehre su içmeye götürdükleri katırlardı. Bisiklet zilleri çaldı. Bisikletli birlik antrenmana çıkmıştı. Geldi ateşi körükle diye seslendi annem Sima Liang'a. Yintong uyandın mı? Kalktıysan nehre git de elini yüzünü yıka. Annem avluya 5 tane söğütten yapılmış sepet çıkardı. Ardından 5 bebeği güneşe çıkarıp sepetlere yatırdı. Annem Şazahua'ya keçileri dışarı sal dedi. Şazahua cızlı bacaklarının küçük adımlarıyla ağla doğru ilerledi. Saçı başı dağınıktı. Gözlerinden hala uyku akıyordu. Keçiler boynuzlarını dost bir şekilde ona sürtüp kızı selamladı. Ardından dilleriyle kızın dizlerindeki kiri yalamaya başladılar. Şazavua gıdıklandı. Küçük yumruklarıyla keçilerin başlarına vurup çocuksu bir dille onlara ''Sizi kısa kuyruklu şeytanlar'' diye küfretti. Keçilerin boyunlarındaki ipleri çözüp birinin kulağını hafifçe vurarak ''Hadi yürü, sen Lu Shengli'nin keçisisin'' dedi. Lu Shengli'nin keçisi kuyruğunu mutlu bir şekilde sallayarak hızla Lu Shengli'nin sepetinin yanına koşturdu. Lu Shengli güzelce kundaklanmış bir şekilde başı göğe dönük, ağzında telaşlı bir çığlık sepetin içinde yatıyordu. Keçi arka bacaklarını açtı, sepete doğru birkaç adım geriledi. Titreyen memelerini Lu Shengli'nin yüzüne iyice yaklaştırdı. Keçinin meme uçları bebeğin ağzına arandı. Bebeğin ağzı da keçinin meme uçlarını arıyordu. İkisi de görevlerini çok iyi biliyordu. Bu karşılıklı memnuniyete dayalı bir ilişkiydi. Keçinin meme uçları çok uzun ve çok büyük olmasına rağmen Lu Shengli'nin vahşi bir barakudayı andıran ağzı meme ucunu bir hareketle yutuverdi. Büyük ve küçük dilsizlerle Sima Feng ve Sima Huang kardeşlerinin keçileri hepsi birer birer sahiplerinin yanına gidip hepsi diğer keçinin az önce yapmış olduğu hareketleri tekrarlayarak memelerini bebeklerin ağızlarına yanaştırdılar. Hepsi görevini çok iyi biliyordu. Karşılıklı anlayış ve memnuniyetle bebekleri emzirmeye başladılar. Bu dokunaklı sahneye güneşin altın sarısı ışınları eşlik ediyordu. Keçiler eğilmişlerdi. Gözlerini kıstılar, memeleri titremeye başladı. Nine, su kaynadı dedi Sima Liang. Biraz daha kaynasın diye karşılık verdi anne. Avluda yüzünü yıkarken. Alevler ocağın altını yalıyordu. Bu ocak imha birliğinin aşçısı ihtiyar Zang'ın kendi ihtiyaçları doğrultusunda üzerinde değişiklikler yaptığı ocaktı. Sima Liang'ın üzerinde sadece bir pantolon vardı, üstü çıplaktı. Çok zayıftı, gözlerinde hüzünlü bir ifade vardı. Niandi su dolu kovalarla birlikte döndü. Kovalar omuzundaki taşıma sopasının iki yanında sallanıyordu. At kuyruğu yaptığı saçları beline kadar geliyordu. Kuyruğuna günün modasına uygun şık plastik bir kurdele bağlamıştı. Keçiler arada bebeklerin emdiği meme uçlarını değiştiriyordu. Yemek hazır diye seslendi anne. Şazahua masayı kurdu. Sima Liang masanın üzerine kaseleri ve yemek çubuklarını yerleştirdi. Annem fasulye lapasını kaselere doldurdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kase. Şazahua ve Yuni tabureleri getirdi. Niandi Shangguan Lü'yü besliyordu. Şapur şupur. Daidi ve Lingdi ellerinde kendi kaseleriyle içeriye girdi. İkisi de kendi yemeğini kendi aldı. Annem onlara bakmadan yemek vakti olunca nedense kimse delirmiyor diye homurdandı. O ikisi yemeklerini avluda yedi. Niandi duyduğuma göre bağımsız birlik geri dönüp savaşacakmış dedi. Yemeğini yesen diye sözünü kesti anne. Bense annemin önüne diz çökmüş bir halde meme yemiyordum. Annem arada yüzünü dönüp rahatsız bir vaziyette kahvaltısını ediyordu. Ana iyice şımarttık artık onu evlenene kadar emzir bari dedi Niandi. Bunu duymuşluğum var dedi annem. Hutong'un batısında oturan Baocai amca da evlenene kadar meme emmiş. Diğer meme ucunu emmeye koyuldum. Yintong bunu yapmaya ben de kararlıyım. Senin sütten kesileceğin o günü bekleyeceğim dedi. Annem o kadar cefa çekmesine rağmen sütü hala çok verimli ve çok kaliteliydi. Olmadı onu keçi sütüyle besleyelim artık dedi Niandi. Niandi senden nefret ediyorum. Kahvaltıdan sonra keçileri otlamaya çıkar. Dönüşte de öğle yemeği için biraz yabani sarımsak topla diye emretti annem ona. Annemin emirleri sabahın sonunu getirdi. Lu Shengli yerde bir ileri bir geri debeleniyordu. Kıçıyla halı gibi uzanmış yeşil otları ezdi. Hedefi kendi süt keçisiydi. Süt keçisi kılı kırk gelen bir titizlikle sadece taze otların uçlarını kemiriyordu. Çiğden ıslanmış uzun yüzünde asil bir hanımefendinin kibirli yüz ifadesi vardı. Karışık ve gürültülü zamanlar olmasına rağmen doğaya bir sessizlik hakimdi. Çayırları rengarenk çiçekler kaplamıştı. Kokuları insanı sarhoş ediyordu. Koşturmaktan yorulmuştuk. Hepimiz Shangguan Niandi'nin etrafına diz çöktük. Sima Liang'ın ağzında yavaş getirdiği bir ot parçası vardı. Ottan sızan yeşil bir sıvı yanaklarını kapladı. Gözlerinde sarı ama biraz da çamurlu bir ışık parlıyordu. Yüzündeki ifade ve otun çiğnenirkenki hareketleri onu dev bir çekirgeye dönüştürmüştü. Çekirgelerde ot çiğner ya, ot çiğnerken ağızlarının kenarlarından da yeşil bir sıvı akar. Şazavua bir sazın ucundaki kocaman bir karıncayı inceliyordu. Çıkış yolunu bulamayan karınca tereddüt içindeydi. Burnumun ucuyla altın sarısı küçük bir çiçeği kokluyordu. Çiçeğin kokusu burnumu kaşındırınca hapşıracak gibi oldum. Tabii ki kocaman bir hapşırık koyuverdim hemen. Yüzü göğe çevrili, sırt üstü aramızda uzanmış olan 6. ablam Shangguan Niande, ben hapşırınca korkuyla yerinden sıçradı. Gözlerini açıp ters ters bana baktı. Dudaklarını büzüp burnunu karıştırdı. Sonra yeniden gözlerini kapadı. Görünüşe bakılırsa güneşin altında uzanmış olmaktan çok hoşnuttu, çok rahattı. Alnında hiç kırışıklık yoktu. Pürüzsüz görünüyordu. Alnında çıkıntı yapan tek şey kaşlarıydı. Kaşları gürdü, üst dudağının yukarısı da biraz tüylüydü. Çenesi canlılıkla seyirdi. Kulakları Shangguan kadınlarının özgü kulaklardandı. Etli kulaklardı bunlar ama zarafetlerini koruyorlardı. Üzerinde ikinci ablam Zahodi'nin ona verdiği beyaz poplinden bir bluz vardı. Hani şu son dönemde moda olan düğmeli mandarin ördeği denilen bluzlardandı bu. Tek tip bir örgü yaptığı saçı memelerinin üzerinde bir yılan balığı gibi uzanıyordu. Birazdan elbette ki onun memelerinden bahsetmeye başlayacağım. Öyle pek büyük değillerdi. İlk bakışta sert olduklarını anlıyordunuz. Daha mayalanıp gelişmemişlerdi. Bu yüzden sahipleri sırt üstü uzanmış olsa bile şekilleri bozulmuyordu. Bluzun üzerindeki deliklerden onların o parlak beyazını seçebiliyordum. Elime bir saz parçası alıp onları gıdıklamayı düşündüm ama buna cesaret edemedim. İkimizin pek arası yoktu. Shangguan Niande benim hala meme emmemle kafayı bozmuştu. Gidip memelerini gıdıklarsam bu kaplanın kıçını ellemek gibi bir şey olurdu. İşte kendimle böyle sert bir ideolojik savaş içindeydim. Geviş getiren geviş getirmeye, karınca gözcüsü karıncaları izlemeye, yerde develenen de yerde develenerek ilerlemeye devam etti. Beyaz keçi bir asilzade, siyah olansa bir dul gibi duruyordu. Sanki üzerlerine bir iştahsızlık çökmüştü. Yemek çok olunca insan nereden başlayacağını bilemez ya. İşte çayır çimen bol olunca keçiler de öyleydi. Hangi otu yiyeceklerini bilemiyorlardı. Hapşu. Demek keçiler de hapşırabiliyordu. Hem de çok gürültülü bir şekilde. Keçilerin memeleri iyice ağırlaşmıştı. Neredeyse öyle olmak üzereydi. Bir tilki kuyruğu otu kopardım. Kaplanın kıçını gıdıklamaya kararlıydım. Kimse bana bakmıyordu. Sessizce elimi uzatıp tilki kuyruğunu yavaş yavaş altındaki memelerin kabarıklığıyla arası açılmış olan bluza doğru götürdüm. Kulaklarım uğuldamaya başladı. Kalbim bir tavşanınki gibi hızla göğsüme doğru çarpıyordu. Ot onun o beyaz derisine dokundu, hiç tepki vermedi. Acaba uyumuş muydu? Öyleyse neden uyurkenki nefes alışverişini duymuyordum? Otun diğer ucunu çevirdim, bu uç heyecana titremeye başladı elimde. Elini uzatıp göğsünü kaşıdı ama gözlerini açmamıştı. Muhtemelen büyük bir aptallıkta orasında bir karıncanın gezindiğini düşünüyordu. Otu biraz daha derine soktum, elimde şöyle bir çevirdim. Göğsüne bir şaplak attı. Eliyle otumu tutup dışarı çıkardı. Elindeki ota baktı. Yattığı yerden doğruldu. Kızarmış bir yüzle bana baktı. Dudaklarımı aralayıp sırıttım. Seni küçük piç diye küfretti. Hep anamın seni çok şımartması yüzünden bütün bunlar. Sonra beni yere yatırıp kıçıma iki şaplak attı. Anam seni çok şımartmış ama benden öyle bir şey bekleme hiç, dedi kaşların çatıp gözlerini kısarak. Sonun bir memenin ucunda asılmak olacak bir gün. Bu şamatadan ürken Simalyan ağzında çiğnediği otu tükürüverdi. Şazlahua karıncalara bakmayı bıraktı. Anlamsız bakışlarla önce bana sonra da Shangguan Niande'ye baktılar. Hemen durumu kurtarmak için tamamen şekilden ibaret birkaç çığlık attım. İstediğim zaman daha da ucuz davranabiliyordum. Niande ayağa kalktı, havalı bir şekilde başını çevirip göğsünün önündeki örgülü saçlarını sırtına attı. Du Shengli sonunda süt keçisinin yanına varmıştı ama keçi ondan kaçmaya çalışıyordu. Keçinin memelerini son bir kez yakaladı ama keçi sıkıntılı bir tavırla ardına dönüp onu boynuzladı. Kızcağız yere düştü. Hemen keçi melemesini andıran bir çığlık açtı. Ağlayıp ağlamadığını bilemedim. Simalyan ağzında tuhaf bağırtılarla koşmaya başladı. Tüm gücüyle öne doğru atılıp zıplayarak bir düzine kırmızı kanatlı çekirgeyle birkaç toprak sarısı küçük kuşu korkuttu. Shazahua o çırpı gibi bacaklarıyla otların arasında yükselen yumruk büyüklüğündeki kadifemsi mor çiçeklere doğru atıldı. Sonra birer birer çift toplamaya başladı. Ben de ne yapacağımı bilemez bir halde ayağa fırladım. Shangguan Niande'nin arkasına geçip kıçına birkaç şaplak attım. Bir yandan da hafifçe dayılanarak ''Ne? Demek beni döversin ha? Bana el kaldırmaya nasıl cüret edersin?'' diye zırladım. Kıçının kaba eti öyle sertti ki vurunca parmağım acıdı biraz. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Sonunda dayanamayıp ardına döndü. Eğilip dişlerini göstererek hırladı. Ağzı açıldı, gözlerini üzerime dikti. Sonra kurt gibi uludu. Korkuyla sıçradım. Birden korkunç bir hızla bir insanla bir köpeğin yüzünün bir madalyonun iki yüzü gibi olabileceğinin farkına vardım. Tüm gücüyle boynuma yapışıp itti beni. Kendimi sırt üstü otların üzerinde buldum birden. Niyandi beyaz keçiyi boynuzlarından yakaladı. Keçi neredeyse mücadele bile edemedi. Lu Shengli uçar gibi keçinin altına doğru emekledi. Başını çevirip meme ucunu ağzına almak için biraz didindi. Sonunda memeyi yakaladı. İki ayağını kaldırıp emerken bir yandan da keçinin memelerine küçük tekmeler savurdu. Niyandi keçinin kulaklarını ovuşturunca keçi uysal bir şekilde kuyruğunu sallamaya başladı. Açlık birden karnıma vurdu. Kalbim hüzünle doldu. Sadece anne sütüyle geçirdiğim günlerin çok yakında sona ereceğinin bilincine vardım birden. Bu günler gelmeden kendime yiyecek başka bir şey bulmalıydım. Aklıma ilk gelen şey o solucan gibi kıvrılan noodle'lar oldu. Karşı konulamaz bir tiksinti birden midemin derinliklerinden boğazıma doğru tırmanmaya başladı. İki kere kuru kuru öğürdüm. Shangguan Niandi başını kaldırıp şüpheli bir tavırla beni süzdü. ''Bir şeyin mi var?'' diye sordu. Ne kadar iğrenç olduğumu vurgulayan bir ses tonuyla. Elimi ona doğru şöyle bir sallayıverdim. Konuşacak halim yoktu. Yine kuru kuru öğürdü. Keçinin başına bırakırken ''Yintok, büyüyünce nasıl bir şey haline geleceksin sen?'' dedi. İlk anda dediğinin anlamını çıkaramadım. Şöyle dedi. Biraz da keçi sütünü denesene. Aç gözlü bir tavırla keçinin memelerine yapışmış olan Lu Sheng diye bakınca Betin benzin biraz kendine geldi. Anamı kurtarmak mı istiyorsun sen? Anamı kurutmak mı istiyorsun sen? Dedi bana omzunu sıkıp biraz sarsarak. Sen sütün neden yapıldığını biliyor musun? Süt kandan yapılır. Sen anamın kanını içiyorsun. Ablamın yüzünü dinle de biraz da keçinin sütünün tadına bak. Ona şöyle bir bakıp gönülsüzce başımı salladım. Büyük dilsizin siyah keçisini tutup bana doğru hadi gel çabuk ol biraz dedi. Keçinin sırtını okşayarak hayvanı sakinleştirdi. Gelsene. Gözlerinde samimi bir teşvik vardı. Tereddüt içinde öne doğru bir adım attım. Ardından bir adım daha. Hadi ama keçinin altına uzan bak onun gibi yapacaksın. Çimlerin üzerine sırt üstü uzandım. Topuklarıma bastım. Vücudumu biraz öne kaydırdım. Büyük dilsiz, büyük dilsiz. ''Biraz yana kay bakayım.'' dedi Niyandi, siyah keçiyi geriye doğru iterken. Kavami Kuzeydoğu bucağının göz kamaştıran mavi göğüne baktım. Altın sarısı birkaç küçük kuş gümüş gibi parlayan koca göğün içinde uçuşuyordu. Gökte süzülürken tatlı tatlı cıvıldıyorlardı. Ama çok geçmeden manzaram kapandı. Siyah dağ keçisinin pembe memeleri yüzümün önünde asılı duruyorlardı. İki büyük böceği andıran meme ucu titreyerek ağzımı arıyordu. Dudaklarıma değdiler. Dudaklarıma değdiklerinde titremeleri daha da arttı. Dudaklarımı araladılar. Dudaklarımı sürtündüklerinde dudaklarımın karıncalandı. Sanki hafif bir elektrik akımı dolaşıyordu dudaklarımda. Birden mutluluğa benzer bir duygu içine daldım. İlk izlenimim keçi meme uçlarının çok yumuşak olduğu oldu. Elastikiyetleri yoktu. Sanki bir top pamuktular. Ağzıma girer girmez dağılacaklarını sandım ama sonra farkına vardım ki aslında sert ve çok esnekmişler. Elastikiyetleri de iyiymiş. Anneminkilerden aşağı kalır yanları yokmuş. Keçinin meme uçları dudağıma sürtünürken dudaklarımda ılık ve sıvı bir şey hissettim. Bu sıvı biraz koyun tadı taşıyordu ama bu koyun tadının içinde bir tatlılık da vardı. Hani o çayır çimende olan yağlı ot ve papatya kokusuyla karışık bir tatlılık. Kararlılığım birden yumuşadı, sımsıkı sıkılmış dişlerimi araladım. Dudaklarım açılır açılmaz keçinin meme ucu birden ağzıma giriverdi. Meme ucu ağzımda heyecanla titredi, süt güçlü hamlelerle ağzıma püskürmeye başladı. Bazen ağzımın iki yanına, bazen de direkt boğazıma çarpıyordu. Neredeyse nefes alamayacaktım. Meme ucunu hemen tükürdüm ama hemen ardından başka bir meme ucu ağzıma giriverdi. Bu bir öncekinden daha vahşiydi. Keçi kuyruğunu sallayarak çok doğal bir şekilde yanımdan ayrılıverdi. Gözlerime yaşlar doldu. Tüm ağzımda o koyun kokusu vardı. Kusmak istedim. Ama ağzımda bir de benim kusmamı engelleyen o hoş yağ kokusu ve papatya aroması da vardı. Altıncı ablam beni yerden kaldırdı. Kollarıyla sarıp şöyle bir çevirdi. Yüzünde heyecandan kabarmış çiller vardı. Gözlerinde sanki az önce suyun dibinden çıkarılmış siyah taşlar gibi bir bakış belirdi. Çok berrak ve parlak bir bakıştı bu. Heyecanla, aptal kardeşim benim, bu senin kurtuluşun olacak dedi. Ana, ana diye heyecanla bağırdı altıncı ablam. Yintong keçi sütü içti, Yintong keçi sütü içti. Odanın içinden avluya doğru alkış sesleri yükseldi. Annem üzerinde altın gibi parlayan kan izleri olan bir oklavayı bokun yanına doğru fırlattı. Ağzını açıp solumaya çalıştı. göğsü hızla inip kalkıyordu. Şanguanlü sobanın yanındaki saman yığının üzerinde oturuyordu. Başında sanki ezilmiş bir ceviz gibi büyük bir çatlak açılmıştı. Sekizinci ablam Yuni'nin sobanın yanına kıvrılmıştı. Kulaklarından birinin kenarı yoktu. Sanki biri gelincik tarafından ısırılmış gibiydi. Yaralı kulağından inci gibi kan damlaları süzülüyordu. O kan damlaları onun yanağını ve boynunu kana buladı. Feryat figan ağlıyordu. Görmeyen iki gözünde sular seller gibi gözyaşı fışkırıyordu. ''Ana, ninemi öldürmüşsün!'' diye şaşkın bir çığlık attı altıncı ablam. Annem elini uzatıp Şanganlü'nün başından açılmış yara dokununca birden elektrik çarpmış gibi kıçının üzerine düştü. Ayrım sonu sayfa 313.